Ayrım 18.
Hava meydanına erken gelenler, otomobil ve otobüsler, alaya yarı yolda katılanlar, yollarda ve meydanlarda toplananlar, aslanlarımızı kucaklayıp omuzlarda taşıyarak bütün yurdun duyduğu büyük sevince tercüman oldular. Ertesi sabah İnönü stadında yapılan tören için stadın ortasına bir ring kurulmuştu. Stadın kapıları erken saatlerde açılmıştı. Tribünleri dolduran halk coşkuluydu. Kafile başkanı Vildan Aşir Savaşı'nın konuşmasından sonra güreşçilerimiz madalya sırasına göre ringe çıkarılıp takdim edildiler ve şiddetle alkışlandılar. Birçok kuruluş güreşçilerimize hediyeler verdi. O arada kasaplar cemiyeti tarafından kurbanlar kesildi. Törenin sonunda da tarih öğretmeni Tarık Ziya, güreşçilerimiz için yazdığı şiiri okudu. O şiir de şöyleydi. Şanlı Türk marşlarını şerefle dinlettiniz. Yaşa Türk alkışıyla gökleri inlettiniz. Şimdi ruhu mesrurdur, yani sevinçlidir, aziz atanın bile. Kahramanlık tarihi sizinle geldi dile. Ertesi günkü gazeteler törenden sonraki gelişmeleri de haber verdiler. Buna göre kasaplar cemiyetinin kestiği kurbanlar Haseki ve Eyüp Aş Ocakları'na verilmişti. İstanbul'un o zamanki en ünlü birkaç lokantalarından biri olan Konya Lezzet Lokantası, güreşçilerimizi öğle yemeğine davet etmişti. Daha sonraki günlerde benzeri törenler ve davetler sürdü ve İzmir'de de yapıldı. Güreşçilerimizi Ankara'da Cumhurbaşkanı İnönü'de kabul etti. Güreşçilerimiz ve güreş daha günlerce en güncel konu olmaya devam etti. O arada güreşçilerimizle ilgili olarak evlerden, hediyelerden, yardımlardan, teberrulardan söz edilmesi de devam etti. Gerçi bunların çoğu gerçekleşmedi ama herkes hepsinin gerçekleştiğini sandı. Bunun sonucu olarak da uluslararası spor kuruluşları güreşçilerimizin amatörlüğünün zedelendiği iddialarıyla çalkalandı. Bu sporcular spordan büyük paralar kazanıyorlar denildi. Daha sonraki uluslararası karşılaşmalara, bir sonraki Helsinki Olimpiyatları dahil katılmamız tehlikeye girdi. Güreşteki başarı konusundan sonra bir sürede güreşteki tehlike konusu gündemde kaldı. O tehlike sonradan atlatıldı atlatılmasına ama o vakte kadar Türk spor yöneticilerinin başı çok ağrıdı. 12. CHP döneminin son başbakanı. Karl Marx nasıl okunur? Babam yeniden milletvekili. Saka'nın istifası. İslam dini hocası Şemsettin Günaltay yeni hükümeti kuruyor. Din derslerini başlatan gençler hükümeti. Köy enstitülerine darbeler. Dilekçemi zaten lise onu bitirince vermiştim. Lise sonda şubem edebiyat şubesi olacaktı. Edebiyatı seçmekteki amacım belliydi. Önceki kitapta anlatmıştım. Avukatlık, idarecilik, hariciyecilik gibi mesleklerden birine yönelmeyi düşünüyordum. Gazetecilik de aklımdaydı ama onun henüz bir fakültesi veya yüksekokulu yoktu. Babam gazeteciliği de seçsem önce bir fakülteyi bitirmem gerektiğini hatırlatıyordu. Peki hangi fakülteyi? Buna lise sonda okurken karar verecektim. Okullar açılınca biz lisede birlikte okuyup edebiyata ayrılanlar adı Edebiyat B olan sınıfımızı bulup yerleştik. Bize başka lise onlardan veya nakil yoluyla başka liselerden katılanlar olmuştu ama eski arkadaşlar çoğunluktaydı. Edebiyat artık sınıfımızın temel dersi olmuştu. Hocası gene Fevziye Abdullah Tansel'di. Derslerine gene severek giriyordum. Onun verdiği kütüphane mümessilliği görevime de devam ediyordum. Başka her şey alıştığım gibiydi, hiçbir sorunum yoktu. Asıl ilgi alanıma gelince, bu daha önce belirttiğim gibi solculuktu. O zamanın solla ilgili yayın bulma imkanlarını zorlayarak ne bulursam okuyordum. Bulduklarımdan bir kısmı 1930'larda yayımlanmış eski kitaplardı. Bazısı babamın kütüphanesinde vardı. Olmayanlar için de kütüphane mümessilliğim işe yarıyordu. Kitap meraklısı arkadaşlarla bir kitap alışverişi sistemi kurmuştuk. Hangi eski kitaba nasıl ulaşabileceğimi biliyordum. Burada o dönemde bulup okuyabildiğim ilginç kitaplardan birine değineyim. Bu 1941 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devletin matbaasında basılmış bir eserdi. Adı Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Umumi Tarihiydi. Yazarı Max Beyer'di. Çevireni Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nden Zühtü Uray'dı. Çevirinin ön sözünü yazan da eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'tu. Dünyadaki sosyal mücadeleleri ilk çağdan başlayıp 1920'lere kadar anlatıyordu. Tabii 19. yüzyıl ihtilalleri ve 1917 ihtilali dahil. Yazarın anlatımı objektifti ama sempatisinin komünizmden yana olduğu belliydi. Kitabın ön sözünü yazan CHP'li eski bakan Mahmut Esat Bozkurt da komünizmi sosyal mücadelelerin bugünkü tekamül merhalesi yani gelişme aşaması olarak niteliyordu. Kemalizmin komünistlikten farklı olmakla birlikte devlet sosyalizmini ilke edindiğini, bu açıdan kitapta yazılanların kısmen de olsa Türk devlet prensiplerini, sebeplerini ve edebiyatını teşkil ettiğini yazıyordu. Bozkurt'a göre komünizm adına ortaya çıkanların bir kısmıyla mücadele etmek gerekebilirdi. Ama bu o mesele hakkında bir fikir sahibi olmakla mümkündü. Bunu şöyle ifade ediyordu. Fikrin en tehlikelisi gizli kalanıdır. Herhangi bir fikri açıkça ortaya koymak ve kritiklerini yapmak, o fikir eğer muzır ise onu önleyecek çarelerin başında gelir. Bir fikri yenmek için alınacak tedbir işkence değildir. Fikirler işkence ile imha edilemezler, yani yok edilemezler. İmha için tek çare herhangi bir fikrin karşısına daha kuvvetli fikirlerle çıkmaktır. Maarif vekaletinin sosyalizmin ve sosyal mücadelenin umumi tarihine dilimize çevirmesi bu hakikatleri bildiğinin en açık belgesidir. Mahmut Esat Bozkurt'un övdüğü Milli Eğitim Bakanlığı kitabın basıldığı 1941 yılında Hasan Ali Yücel'in yönetimindeydi. Komünistler o zaman da takip altındaydı. Nazım Hikmet hapisteydi. Eserleri basılamıyor, yayımlanmıyordu. Daha birçok yazar ve eser de aynı durumdaydı. Ama Yücel'in bakanlığı devletin genel tutumundan çok daha çağdaş bir çizgiyi sürdürebiliyordu. 1948'de demokratik hayata geçildiği halde o çizgi tarihe karışmıştı. Bununla beraber 1941'de basılan o eser gene de bulunabiliyordu. Ben bulup okuyabilmiştim ve merak ettiğim konuda çok yararlı bir genel bilgi edinebilmiştim. Çok sonraları o kitabın ciltli ve büyük boydaki Milli Eğitim Bakanlığı baskısı değil ama 10 yıllar sonra özel bir yayın evince kitaş, basılmış, tarihi belli değil, karton kapaklı bir baskısı elime geçti. Başka baskıları da varmış. Belli ki daha sonraki kuşaklardan da sosyalizmi, komünizmi öğrenmek isteyenler arasında o kitaptan benim gibi faydalananların sayısı az değildi. Okulda hem bu gibi kitapların meraklısı hem de solu konuşabileceğim arkadaşlarım vardı. Çoğu başka sınıflardan veya şubelerdendi. Sonraların başarılı yayıncısı Baki Kurtuluş onlardandı. Bir de çoktandır izini kaybettiğim Kaya İrez'i hatırlıyorum. Onlarla da sohbet ediyordum. Böylece genellikle sol ve özellikle komünizm hakkında pek sistematik olmasa da bir şeyler öğrenmiştim. Artık belirli isimlerin, sözlerin, tarihlerin ne anlama geldiğini biliyordum. Marx, Engels, Lenin, Tarihi Materyalizm, Komünist Manifestosu, Zincirlerinizden Başka Kaybedecek Bir Şeyiniz Yok, 1848-1905-1917, Kapitalizme Karşı Proletarya Dayanışması, Sınıf Mücadelesi, İşçi Sınıfı Diktatörlüğü. Bunları ana hatlarıyla öğrenmiştim ama bir de Marksizmin temel kitabı vardı, Das Kapital. Bana onu okumak her solcunun görevi gibi gelirdi. Nazım Hikmet de bir öğretici şiirinde buna değinmişti. Şöyle. Şairim şiirden anlarım. En sevdiğim gazel anti-Düring'idir Engels'in. Fakat asıl şaheserime başlamak için hafız-ı kapital olmayı bekliyorum. Das Kapital'in Türkçesi. Engels'in şiirde adı geçen anti-Düring'ini bilmiyordum. Öğrendim. Düring materyalist bir Alman filozofuymuş. Engels onun materyalizmini ilkel buluyormuş, enine boyuna eleştirmiş. Nazım Hikmet de onu gazel gibi güzel bulmuş. Bunu pek anlamadım ama üzerinde durmadım. Beni asıl ilgilendiren Nazım Hikmet'in hafız-ı kapital olma fikriydi. Bunda tabii şairsel bir mübalağa vardı. Hafız-ı kapital olmak. Yani Karl Marx'ın cilt cilt eserinin tümünü tekrar tekrar okuyup ezberlemek. Bu kimsenin başarabileceği bir iş değildi. Nazım Hikmet'in kastı da herhalde o değildi. Ama belli ki Das Kapital'i okumayı kendisi içinde komünizmi öğrenmek isteyenler için de şart sayıyordu. Ben de o şartı yerine getirmek istiyordum. Türkçe yayınlar arasında bunun yolu tekti. Dilimizde Das Kapital'in sadece bir özetinin çevirisi vardı. O da 1930'ların başlarında yayımlanmıştı. Piyasada bulunmuyordu ama ben bunu bir eski kitapçıda buldum. Çevireni Haydar Rifat'tı. Kitabın adı Das Kapital'in Türkçesiyle Sermaye'ydi. Özeti yapan yabancı bir yazardı. Onun adına dikkat etmemiştim. Ama çevirmen Haydar Rifat ünlüydü. Mesleği avukatlıktı. Sevdiği iş çeviri yapmaktı. Birçok kitap çevirmişti. Okumaya başlayınca pek bir şey anlamadım. Sayfaları da fazla değildi. Fakat 10-15 sayfasından sonrasını okuyamadım. Niçin? Anlama yeteneğim mi azdı, sabrım mı azdı? Bu kitabı yazarken buna bir tanı koyabilmek için o kitabı yeniden aradım. Ben de tabii artık yoktu. Milli Kütüphane'de buldum. Önce kapağına baktım. Bunu burada biraz anlatayım. 1933'te basılmış bir kitap bu. Tefeyyüz Kütüphanesi yayını. Fiyatı 25 kuruş. Üstünde çevireni Haydar Rifat'ın adı daha büyük yazılmış. Yazarı da küçük harflerle G. Deville diye tanıtılıyor. Gene sayfalarını karıştırıp okumaya çalıştım. 1948'den 2003'e kadar hayli vakit geçmişti ve ben 55 yıl içinde artık Marx'ı ve kapitali gereğinden de fazla öğrenmiş biriydim. Ama o çevirinin içinden çıkmakta gene zorluk çektim. Zorluk sadece deyimlerinin eski olmasından değil, cümlelerinin karmaşıklığından da geliyordu. Bir örnek. O şey onu yapan veya yetiştiren tarafından başkalarının arzularını tatyip, yani karşılama ihtiyaçlarını bertaraf etmeye, yani ortadan kaldırmaya tahsis olunduğundan, yapan veya yetiştiren onu kime faydalı olacaksa yahut onu kim kullanmak istiyorsa ona ondan aldığı diğer bir madde mukabilinde karşılığında verir ve bu muamelenin vücut bulmasıyla o artık eşya olmuştur. Gelin de anlayın. Hele 1948-1949 ders yılında genel ekonomi konusunda da henüz bir şey öğrenmemiş bir lise son sınıf öğrencisi olarak ne denilmek istendiğini keşfedin. Anlaşılıyor ki Haydar Rifat Bey de onu çevirmekte, hatta yer yer anlamakta da hayli zorlanmış. Bunu yazdığı ön sözde kendi de itiraf ediyor. O ön sözün başlangıcını imlasına dokunmadan aktaralım. Çok derin düşüncelerden olup içtimai, yani sosyal ve siyasi hayatta dünyada en büyük zelzeleyi yapmış bulunan Karl Marx'ın mezhebine, doktrinine dair hukuk fakültesinde, mülkiyede, yüksek ticaret mektebinde, Ankara'daki hukuk mektebinde verilen küçük malumattan, yani bilgilerden, bir de Cavit Bey'in ve dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey'in umumi bahisler arasında 5-10 sayfalık tercümelerinden başka bizde bir şeyler yoktur. Haydar Rifat bunun büyük bir eksiklik olduğunu, başka ülkelerde bu konuda yazılmış eserlerin kütüphaneler doldurduğunu belirtiyor. Kendi çevirisinin bu konudaki bir deneme olduğunu, bunu yaparken büyük güçlüklerle karşılaştığını açık yürekle anlatıyor. Ben şu boş günlerimde bir tecrübeye girdim ve 14 ciltlik sermayenin Gabriel Deville tarafından toplanmış sadık bir hülasasını, yani özetini, tercüme ve neşir ediyorum, yani yayımlıyorum. Bu küçük tercümeyi yaparken epey zahmetlere girdim. Yeni yahut bizce yeni fikirlere yeni kelimeler bulmak lazımdı. Dert yalnız dilimizin yeni gidişine göre Türkçe karşılık bulmaya dair tabii bir endişeden değil, herhangi bir karşılık bulmaktaki güçlükten geliyordu. Kendi deyimiyle bu dikenli sarp çorak vadide yapabileceği yanlışlıkların sonradan düzeltilebilmesi için Haydar Rifat'ın bulduğu yol şu, diyor ki, kitabın her basılan formasından birer tanesini basılır basılmaz biz de bu şubede, alanda okumuş, düşünmüş, yazmış, bazen de okutmuş olmakla maruf yani tanınmış, zevattan isimleri aşağıya yazılmış olanlara gönderdim. Lüzum gördükleri takdirde musip yani isabetli fikir ve mütalaalarından istifade ederiz, yani görüşlerinden faydalanırız. Haydar Rifat'ın kitap formalarını gönderdiği isimlerin listesi soyadı kanunundan önce Ağaoğlu Ahmet Bey diye anılan tarih hocası Ahmet Ağaoğlu ile başlıyor. Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Hüsrev Tokin, Vedat Nedim Tör gibi kadrocuları da içererek 15 ismi buluyor. Onlar ve 15 kişilik listedeki diğerleri kitabın formalarını okuyacaklar ve Haydar Rifat Bey'in çevirisinin nerelerinin doğru, nerelerinin yanlış olduğunu ona bildirecekler. Tabii kendilerine verilen bu fahri görevi kabul ederlerse. Acaba kabul ettiler mi veya kaçı kabul etti ve Haydar Rifat'ın isteğini ne ölçüde yerine getirdi? Bilmiyorum ama şu belliydi. 1948 yılında Türkiye'de Marksizmi temel kitaplarından veya doğru dürüst özetlerinden doğrudan doğruya okuyarak öğrenmeye imkan verecek hiçbir ciddi Türkçe kaynak yoktu. Bu şikayetimi babama da açmıştım. Babam o zamanların en demokrat insanlarından biriydi. Marksizmi öğrenme merakıma itirazı yoktu. Hatta vakti olursa o konuda benimle konuşurdu da. Anlamadığım şeyleri anlamama yardımcı olurdu. Kendisi Atatürk İnönü çizgisinde bir çağdaşlaşmacı olarak herhangi bir izmin yandaşı değildi. Ama dış dünyayı da tanımış bir eğitimciydi. Tüm izimleri de bilirdi. Onları, zaaflarını ortaya koyarak eleştirmeyi de bilirdi. Bir yandan öğrenmek istediğim her şeyi öğrenmemin önünü açardı, bir yandan da beni her öğrendiğimi kalıp gibi kabullenip benimsemekten korumak isterdi. Derdi ki, Marx'ı öğreneceksen Stuart Mill'i de öğren, Adam Smith'i de öğren. Bu tavsiyesine şunu da eklemeyi ihmal etmezdi. Her şeyi öğren ama hepsini aklının süzgecinden geçir. Babamın Das Kapital konusunda yapabileceği bir şey yoktu. Haydar Rifat'ın çevirisini daha yayımlandığı zaman görmüştü, içeriğini biliyordu. Oğlum dedi, bundan bir şey anlayamazsın. Anlaman için iktisat bilmen lazım. İktisadı da üniversitede öğrenebilirsin. Ayrıca iktisat da öğrensen bu kitapla bir yere varamazsın. Böyle eserleri Türkçe'ye çevirmek zordur. İlla okuyacağım diyorsan ileride aslından okumaya çalışırsın. Bu tavsiyeye karşı söylenecek bir şey yoktu. Zaten bunun alternatifi de yoktu. İktisat öğrenmeden iktisadi bir sistemi anlamanın mümkün olmadığı Haydar Rifat'ın kendi ön sözündeki itirafından da belliydi. Şu anlaşılıyordu, Türkiye'de genel olarak solculuğa, özel olarak Marksizme eğilimli olanların büyük çoğunluğunun durumu farklı değildi. O yola bilimsel bir öğrenim sonucunda değil, daha doğal, daha basit nedenlerle girmişlerdi. Toplumdaki adaletsizlik, eşitsizlik manzaralarını görmüşlerdi, bunların düzelmesi gereğine inanmışlardı. Onlardan tanıdıklarım zaman içinde artacaktı. Çoğu sanatçıydı veya sanatçı yapılıydı. İlgi alanlarında Marx'dan, Engels'ten, Lenin'den çok Nazım Hikmet'in şiirleri vardı. Yani katı birer militan olmaktan çok romantik insanlardı bizim solcularımız, Marksistlerimiz. Ankara'nın değişen vitrini. Toplumdaki adaletsizlik ve eşitsizlik manzaralarının asıl etkileyici örnekleri daha çok İstanbul'da görülürdü. Oradaki zengin-fakir farklılıkları siyahla beyaz gibi göze çarpardı. Fakat bunlar artık Ankara'da ortaya çıkmaya başlamıştı. Daha önce yasaklanmış olan Ankara'ya göç demokrasi havası içinde artık engellenemez hale gelmişti. Şehrin ulus bölgesinin en içtik köşelerinde yer yer dilenciler bile görülüyordu. Bile diyorum, çünkü Ankara'nın merkezi yerlerinde dilencilerin dolaşması uzun yıllar boyunca imkansızdı. Buna teşebbüs edenler olursa derhal yakalanır, şehir dışına çıkarılırdı. Ankara'yı yeni devletin yeni vitrini olarak her türlü olumsuz görüntüden korumak, rahmetli Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın hiç ihmal etmediği görevlerinden biriydi. Fakat artık onun ölümünden sonra ve demokrasi rüzgarlarıyla birlikte Anadolu'nun öteki yerlerindeki gerçekler de başkente gelip vitrindeki yerlerini almaya başlamıştı. Aynı zamanda gecekondulaşma hareketleri de başlamıştı. Bütün bunlar başkenti solculuk duygu ve düşüncelerinin gelişmesine daha müsait bir hale getiriyordu. Babamla konuşurken bu konuyu açardım. Gördüğüm şeyler üzerinde fikir yürütmek daha kolayıma gelirdi. Köşe başına dilenen o çocuğun ne günahı var? Ben sizin çocuğunuz olarak doğmuşum. Çok şükür bir sıkıntım olmadı. Okuduğum liseyi bitiriyorum. O ilkokula bile gidebilecek mi belli değil. Niçin? Fakir bir adamın çocuğu olarak doğmuş da onun için. Bu hakka, adalete sığar mı? Söyledikçe coşardım. Sanki bunun sorumlusu babammış gibi. Cevabını ondan beklerdim. Babam sakin adamdı. Sesini yükseltmeden, haklısın derdi, hakka adalete sığmaz. Hele çocukların okuma hakkından mahrum kalmaları asla kabul edilemez. Ama bunu birdenbire düzeltmek kolay değil. Böyle bir giriş yapardı. Cumhuriyetten beri eğitim alanında yapılanları anlatırdı. Yapılamayıp yapılması gerekenlere geçerdi, onları da anlatırdı. Ben sözü sosyalizmin daha radikal metotlarına getirirdim. O köy enstitüleri çizgisini savunurdu. Özetle babam beni büyük adam yerine koyardı, ben de kendimi büyük adam sayardım, tartışırdık. Bu tartışmalardan tabii çok memnun olurdum ama babamın vakti azdı. Müfettişlik görevi sırasında zaten çoğu zaman Ankara'da değildi. Benim okul zamanım başlarken Ankara'ya dönmüştü ama bu defa önünde başka bir konu vardı. Yeniden milletvekilliği. O yıl bazı illerde boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılacaktı. Bolu da o illerden biriydi. Babamın eski seçim çevresinden yeniden aday olması söz konusuydu. Bolu'dan bizim eve heyetler geliyordu. Partinin merkez yönetiminin de bunu desteklediği anlaşılıyordu. Babamın aday seçilmesi eve gelenlerin yorumuyla 1946'da uğradığı haksızlığın giderilmesi olacaktı. Bu gelişme Marksizmle meşgul olma merakımı bir süre geri plana itti. Babamın adaylığıyla ilgili konular daha somut, daha heyecan vericiydi. Eve yapılan siyasi ziyaretlerde artık ben de bulunuyordum. 1946'daki haksızlık yorumuna da içten içe katılıyordum. Babam bana göre de mecliste bulunduğu sürece hem Ankara'da hem seçim çevresine en çok çalışan milletvekillerinden biriydi. 1946 seçimlerindeki ayrılışından sonra üstlendiği parti müfettişliğini de aynı gayretle yürütmüştü. Yeniden seçilmesi elbette doğru olurdu. Görüşüm buydu ama tabii bunu hiç açıklamıyordum. İnsanın babasını övmesinin kendini övmek kadar ayıp kaçacağı, küçüklüğümden beri bellediğim terbiye kurallarından biriydi. Babamın yeniden seçilmesi için geçilmesi gereken aşamalar, ilk seçildiği tek partili 1943 seçimine göre daha da artmıştı. 1943'te parti listesine giren adaylar ikinci seçmenlerin önünde kendi aralarında yarışırlardı. Artık parti listelerine girme yarışının arkasından tüm seçmenlerin katıldığı seçimde partiler arası yarış da yapılacaktı. Babam CHP adayı olabilirdi ama bu milletvekili seçilmesine yetmezdi. Seçimi CHP yerine DP kazanabilirdi. O ihtimal bir süre sonra ortadan kalktı. Çünkü Demokrat Parti seçime katılmama kararını kesinleştirdi. O vakte kadar iktidarla muhalefet arasındaki seçim koşullarıyla ilgili sorunların bir çözüme bağlanacağı umuluyordu. Demokrat Parti seçim kanununun baskıları ve hileleri önleyecek şekilde değiştirilmesini istiyordu. Bu yapılmadığı sürece seçimlere katılmama kararını sürdürecekti. Hasan Saka hükümeti bu talepleri uzlaşmacı bir tutumla ele almış ve bir kanun tasarısı hazırlamıştı. Gizli oy açık sayım ilkesi başta olmak üzere DP'nin isteklerinden bir kısmının gereğini yerine getirecekti. Bu CHP-DP ilişkilerinin normalleşeceği umudunu getirdi ama DP bu tasarıyı yeterli görmedi. Özellikle seçimlere yargı güvencesi getirilmesine ısrar etti. Tasarı meclise geldi, bir uzlaşma noktası bulunamayınca ilk hazırlandığı şekilde yasalaştı. Bu gene de önemli bir aşamaydı. Fakat DP'yi tatmin etmedi. Parti yönetimi seçimlere girmeyeceğiz kararını yineledi. Böylece 16 ilde yapılacak olan ara seçimde CHP adayları karşısındaki DP rekabeti ortadan kalktı. Babam da CHP adaylığına büyük bir destekle seçildikten sonra sadece bağımsız adayların rekabeti karşısında kaldı. Seçimi güçlük çekmeden kazandı. Bu annemi babamı sık ve uzun süreli teftiş gezileri için uzaklara yolcu etmekten kurtarmıştı. Ama daha önemli olan şuydu. Ailece hepimiz düşünüp de başkalarının yanında ifade edemediğimiz haksızlığın giderilmesini görmekten memnunduk.